Ayrım 9.
Doktor odasının bulunduğu kısımda muayene için gelmiş 15 tutuklu daha bekliyordu. Hepsi duvarın önüne dizilmişlerdi. Kimsenin birbiriyle konuşmasına ve kaş göz işaretleri yapmalarına izin vermiyorlardı. Buna rağmen işaretleşen birkaç tutuklu gardiyanlarca coplandı. Bir ara yardımcı da oraya gelip muayene için bekleyen siyasi mahkumlara baktı. Abuzer'in karşısında durup değişik türden çeşitli bakışlar fırlattı ve bir şey söylemeden çekip gitti. Hastalar bir saattir bekletilmelerine karşın doktor ortalarda gözükmüyordu. Tutuklulardan birisi dayanamayıp yere yığıldı. Diğer arkadaşları hemen yardım etmeye kalkıştılar. Gardiyanlar coplarını onların üzerinde patlatarak eski yerlerine döndürmeye çalışıyorlardı. Sonunda mahkumların pes etmemesi üzerine yere yığılan tutuklu doktorun odasına taşınarak sedyenin üzerine yatırıldı. Mahkumlardan biri, "Nerede bu doktor? Daha böyle ne kadar bekletileceğiz?" diye öfkeli bir soru sordu. Diğer tutuklulardan da onun bu sözlerini destekleyen mırıltılar yükseldi. Fare surat ortaya çıkıp herkesin sesini kesmesini yoksa kendisinin keseceğini haykırdı. Aradan bir saat daha geçti. Abuzer ve diğer hastalar duvarın önünde ayakta beklemekteydiler. Doktor hala görünürlerde yoktu. Tutuklulardan birkaçından daha bu durumu protesto edici sesler yükseldi. Fare surat yine aynı tehdidi savurdu. Abuzer durmadan sızlayan kollarını ovuşturuyordu. "Doktor doktorluk oldu galiba," dedi. Fare surat Abuzer'e sert biçimde baktı. "Kes sesini," dedi. "Sakın beni yanlış anlama gardiyan bey," dedi Abuzer. "Eğer doktor buraya gelmeyecekse biz onun yanına gidelim. Belki adamcağızın yardıma falan ihtiyacı vardır. Eğer ihtiyacı varsa biz ona burada yardım etmeden böyle boş boş duruyorsak bu çok ayıp bir şeydir. Ne de olsa hepimiz birbirimize yardım etmeli ve destek olmalıyız. Ne demiş atalarımız, tok açın halinden anlamaz." Fare surat elindeki copu Abuzer'in karnına dayadı. "Sana sesini kesmeni söylemiştim," diye bağırdı. "Beni çıldırtıp çileden çıkartma. Yoksa gırtlağını keser, o durmadan vızıldayan ses tellerini tek tek çıkartır, dikiş ipliği gibi makaraya dolarım." Abuzer karnına dayanan copu kenara itti. "Öyleyse ben de susayım," dedi. "Doğrusu kendi ses tellerimi bir makaraya sarılı görmek beni mutsuz eder. Düşünebiliyor musun? İnsanın ses tellerinin sarıldığı makarayı dikiş makinesine takmışlar ve gömlek dikiyorlar. Hakikaten çok acı bir şeydir bu." Abuzer bir süre konuşmasını ara verdi. Sonra fare surata bakarak, "İzin verirsen sana bir şey sormak istiyorum," dedi ve karşısındakinin cevabını beklemeden konuşmasını sürdürdü. "Acaba ses tellerinden dikilmiş bir gömlek sağlam olur mu?" Fare surat kendisiyle alay edilip edilmediğini anlayabilmek için tüm dikkatiyle Abuzer'in yüzüne bakıyordu. "Saçmalamayı bırak şimdi. Abuk sabuk konuşmanın sırası değil." Abuzer fare suratın sert bakışlarını aldırmadan ses telleri üzerine fikirlerini söylemeyi sürdürdü. "Belki de ses tellerini kullanmadan önce bal mumuyla mumlamak gereklidir. Bizim mahallede bir ayakkabıcı vardı. O ayakkabıyı dikmeden önce ipi mutlaka mumlardı. Ve böyle yapmakla ipin çabucak kopmasını önlediğini söylerdi." Tutuklulardan bir başkası söze karıştı. "Bizim memlekette dokuma tezgahlarına çektikleri atkı denilen keten ipleri tezgaha takmadan önce bezir yağı, vernik ve daha başka bir takım maddelerin karıştırılmasıyla elde edilen bir maddeye batırırlardı." Bu kez yeniden Abuzer konuştu. "Tabii ki arkadaşlar," dedi. "Bu mum bildiğimiz doğum günü mumlarından değil. Rengi koyu sarı, bal mumu denilen bir mumdur bu." Abuzer sözlerinin burasında fare surata döndü. "Eğer mumları karıştırırsan benim ses tellerimden iyi sonuç elde edemezsin." Fare surat copunu havada sıkı bir biçimde savurdu. Cop havada geniş bir daire çizerken vın diye bir ses çıkardı. "Kesin konuşmayı ahmaklar," diye bağırdı fare surat. "Karılar hamamına çevirdiniz burayı be." Aradan bir saat daha geçmesine rağmen değişen bir şey yoktu. Mahkumlar sabırla bekliyor ama doktor ortalarda gözükmüyordu. Hastalardan birisi daha fenalaştı. Arkadaşları onu da diğerinin yanına taşımak istediler ancak fare surat izin vermedi. "Doktorun kesin talimatı var," dedi. "İçeride bir hasta varken bir başkası odaya giremez." Tutuklulardan birisi bu sözlere karşı çıktı. Doktorun kendisi içeride yokken bu sözlerin bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi. Fare surat dediğinde diretiyor, "Orasına ben karışmam," diyordu. "İçeriye bir hastadan başkası giremez." Bu kez Abuzer söze karıştı ve fare surata, "Bu konuda elinde yazılı emir var mı? Varsa görmek isterim," dedi. Fare surat bir bebeğin emziği hiç ağzından bırakmadığı gibi elinden hiç bırakmadığı copunu yine Abuzer'e doğru uzattı. Abuzer copu kenara itti. "Elbette sana hesap sorma gibi bir düşüncem olmadığını belirtmek isterim," dedi. "Çünkü ben de askerlik yaptım ve emirlerin asla tartışılamayacağını bilirim. Ancak yine de her emrin tam anlamıyla uygulanmadığını da bilirim. Sana bu konuda bir örnek vermek isterim. Nöbetlerde askerin yemeyeceği, içmeyeceği, konuşmayacağı, oturmayacağı, uyumayacağı yolunda kesin emirler vardır. Buna rağmen benim bulunduğum bölükte her gün çeşitli nöbet yerlerinde bir sürü vukuat olurdu. Aslında bu tip üzücü olayların meydana gelmesini ben de istemezdim ve arkadaşların bu konuda uyarılmasını kendime vazife sayardım. Çünkü bugün nöbette birisi uyuklar, yarın öbür tarafta bir başkası yatar. Öteki gün bir kaçı nöbet yerini terk eder, bir başkası tüfeğini bir ağaca dayar, eline kalem kağıdı alıp anasına mektup yazmaya kalkar, sonunda bir bakarsın ki ortada nöbetçi kalmamış. Bu durumdaki olumsuzlukları bilen birisi olarak senin bu göreve sadakatini görünce gözlerim yaşarıyor. Ama yine de içeride doktor ve ortada yazılı bir emir yokken bu emrin geçerliliği kalmamıştır. Gördüğünüz gibi içeride hasta muayenesi yapılmıyor. Burada da kötü durumda bir arkadaş var. Bu durumda arkadaşı rahatlatacak bir şeylerin yapılması gerektiği ortada. Fare Surat bu sefer copu Abuzer'in gırtlağına dayadı. Senden gevezeliğe son vermeni ve sesini kesmeni istemiştim dedi. Ama görüyorum ki sen bildiğin gibi davranmaya devam ediyorsun. Abuzer copu yeniden kenara itmeye çalıştı ama Fare Surat ittirmemek için direniyordu. Aralarında kısa bir mücadele oldu. Sonunda Abuzer vücudunu kenara çekerek coptan biraz uzaklaştı. Oraya geleli 4 saati geçmişti ve doktor hala ortada yoktu. Kapıda yardımcının sportmen vücudu gözüktü. Fare Surat'a bunları yerlerine geri götürün dedi. Doktor bugün gelemeyecek. Hastalar arasında homurtular yükseldi. Bir tutuklu madem doktor gelmeyecekti bizi burada saatlerce niye beklettiniz dedi. Şimdi sana sorunun cevabını vereceğim dedi ve gardiyanlara bir göz işareti yaptı. Askerlerden birkaçı az önce itiraf edenin kollarına girerek dışarı çıkardılar. Az sonra koridordaki bir odadan cop sesleri geldi. Yardımcı diğerlerine döndü. Başka bir şey söylemek isteyen var mı diye sordu. İki kişi daha fikirlerini söylemeye çalıştılar. Onlar da götürüldü. Onların götürülmelerinin arkasından daha yardımcının bir şey söylemesini beklemeden Abuzer ortaya çıktı. Beni buraya kadar getirdiğiniz için size teşekkür ederim dedi. En azından sağlığımızla ne kadar yakından ilgilendiğinizi gördüm. Elbette doktorun gelmemesi sizin suçunuz değil. Bu konuda sizi suçlamadığımı bilmenizi isterim ama yine de sayın doktora görevini ihmal etmemesi yolunda bir uyarı yapılırsa faydalı olur kanaatindeyim. Görev görevdir ve bir asker görevini aksatmamalıdır. Çünkü üstler görevlerini aksatınca astlarına kötü örnek teşkil ederler. Kötü örnek teşkil... Yardımcı işaretini verdi. Fare Surat'la birlikte 4 gardiyan Abuzer'in koluna girip sürüklercesine götürdüler. Yolda Abuzer hala fikirlerini söylemeye çalışıyordu. Ama midesine inen yumruklar soluğunu kesiyor ve sözcükler duyulmuyordu. Gardiyan odasında Abuzer'i iyice dövdüler. Abuzer koğuşa geri döndüğünde doktora gitmeden önceki halinden daha kötü durumdaydı. Arkadaşları Abuzer'in yardımına koştular. Vücudundaki morarmış yerlere krem sürdüler. Bayram Abuzer'in çevresinde fıldır fıldır dönüyor, yardım edebilmek için çırpınıyordu. 3 gün kadar sonra Abuzer yine doktora gitmek için listeye adını yazdırdı. Yine çok sıkı aramalardan geçirilip doktor odasının bulunduğu bölümde duvarın önüne dizildiler ve beklemeye başladılar. Bir süre sonra doktor geldi, kalın kara gözlüklerinin arkasından sert sert bekleyenlere baktı. ''Ne kalabalık burası böyle?'' dedi. ''Herkes hasta demek.'' Bakışlarını hastalar üzerinde dolaştırdı. Tehditkar bir ifadeyle ''Bakın baştan söyleyeyim.'' dedi. ''İçinizde hasta olmadığı halde sırf gelmek için gelen varsa beni boş yere meşgul etmesin. Bu gibi üçkağıtçılarla uğraşacak zamanım yok. Aranızda bu tip insanlar varsa onlara nasıl tedavi yöntemleri uyguladığımı düşünmelerini salık veririm.'' Kimseden ses çıkmadı. Doktor odasına girdi. Bir süre sonra kapının önünde dikilen emir erine seslenerek demli bir çay getirmesini söyledi. Emir eri koşarak gitti. Bir süre sonra elinde bir bardak çayla geri döndü. Çayı içeriye bırakıp yeniden kapıya dikildi. Aradan 10 dakika kadar bir süre geçti. İçeriden yine doktorun sesi duyuldu. Doktor bir çay daha getirmesini söylüyordu emir erine. Emir eri içeriden boşalan bardakları aldı. Koşarak uzaklaştı. Bir süre sonra çayı getirdi. 10 dakika kadar sonra yine doktorun sesi işitildi. Bu sefer emir erine kendisine bir sigara almasını emretti. Emir eri koşarak odadan çıktı. 5 dakika kadar sonra sigarayı getirdi. Mahkumlar sessizce olan biteni seyrediyorlardı. İçlerinden birisi şimdi gazeteleri isteyecek dedi. Gerçekten de doktor gazeteleri istedi. Gazeteleri okumayı bitirdikten sonra hastaları teker teker içeriye almaya başladı. İçeriye ilk giren mahkum ciğerleri yerlerinden koparcasına durmaksızın öksüren zayıf ve renksiz yüzlü biriydi. Çok kısa bir süre sonra elinde bir kutu aspirinle dışarı çıktı. Onun ardından sağ bacağının üzerine zorlukla basabilen ve ancak seke seke yürüyebilen bir mahkum girdi. O ilkinden daha çabuk dışarı çıktı. Onun da elinde bir kutu aspirin vardı. Odaya 3. giren midesinden şikayetçiydi. onun içeriye girmesiyle çıkması bir oldu. Gardiyanlar onu odadan çıkartırlarken doktorun gardiyanlara "bunun tedavisini size bırakıyorum" dediği duyuluyordu. Bu mahkum gardiyanlar tarafından muayene edilmişti. Bunların 8'ine aspirin tedavisi uygulanmış, 6'sınınsa sahtekarlık yaptıkları gerekçesiyle tedavilerinin gardiyanlar tarafından yapılması uygun görülmüştü. Abuzer en son hasta olarak odaya alındı. O sırada doktor gazetelerden birinin bulmacasını çözmekle meşguldü. "Senin neyin var?" diye sordu doktor kafasını gazeteden kaldırmadan. Abuzer doktor masasının tam karşısına gelmişti. "Efendim, benim iki şikayetim var," dedi. "Neymiş onlar?" "Birincisi kolumdaki ağrı ve sızılarla ilgili, ikincisi idrar yollarımla ilgili." Doktor kafasını gazeteden kaldırmıyordu. "Ne zamandan beri var bu şikayetler sende?" "Emniyetteki misafirliğimin bitmesinin ardından bu şikayetler ortaya çıktı." Doktor başını gazeteden kaldırdı, Abuzer'e baktı. "Hiç de öyle görünmüyorsun," dedi. "Son derece sağlıklı bir görünümün var." Abuzer'in yüzünde sıcak bir tebessüm belirdi. "Övgünüze teşekkürler efendim. Aslında kollarımdaki, bacaklarımdaki, belimdeki, idrar yollarımdaki rahatsızlıklar ve vücudumun çeşitli yerlerindeki ağrıları saymazsak hiç de fena sayılmam." Doktor koltuğunda biraz kımıldadı. "Ellerini öne doğru uzat," dedi. Abuzer söyleneni yaptı. Doktor uzaktan Abuzer'in ellerine baktı. "Sahtekarlığı hiç sevmem," dedi. "Sana da gardiyan tedavisi uygulanacak." Abuzer kollarını geriye doğru çekti. "Yemeklerden önce mi, yemeklerden sonra mı efendim?" diye sordu. Gardiyanlar Abuzer'i odadan çıkartırlarken doktorun "sahtekarlar, hilekarlar, üç kağıtçı herifler" diye öfkeyle bağırdığı işitiliyordu. Abuzer'e gardiyan odasında doktorun önerdiği tedavi yöntemi uygulandı. Coplar, tekmeler Abuzer'in üzerine inip kalkarken fare surat "doktorun bugüne kadarki bütün teşhisleri doğru çıkmıştır. Bak bu tedaviden sonra sen de nasıl iyileşeceksin" diye konuşuyor ve kahkahalar atıyordu. 11. Abuzer bitkin vaziyette koğuşa geri getirildiğinde üst ranzalardan birinde oturan Mehmet Ali'yi gördü. Ve onu yeniden görmenin verdiği sevinçle az önce yediği dayağın yol açtığı acıları bile unuttu. İki eski gözaltı arkadaşı samimiyetle kucaklaştılar. Abuzer Mehmet Ali'nin yanına oturdu. "Nihayet gelebildin dostum," dedi. "Evet, nihayet gelebildim. Nasılsın bakalım görüşmeyeli? Az önce senin sohbetini yapıyorduk. Arkadaşlar, bu koğuşta yeni gelen Abuzer isminde birisinin bulunduğunu söyleyince hemen bu kişinin sen olduğunu anladım. Az önce doktordaymışsın. Ne oldu?" Bu soruya Abuzer'in yerine o ana kadar sessizce oturan Mesut cevap verdi. "Ne oldu, Abuzer'in duruşundan belli değil mi?" dedi. "Bak, kolu bacağı tutmuyor." "Dövdüler mi?" diye soruyor Mehmet Ali. "Biraz kapıştık," dedi Abuzer. "Doktor benim hasta değil bir sahtekar olduğumu ve bunun tedavisini de gardiyanların yapabildiğini söyleyip beni odasından kovdu ve gereğinin yapılması için gardiyanlara emir verdi. Tabii bu hiç de hoş bir şey değildi. Hiç şüphesiz doktorun karşısına bu konumda birisi olarak değil de özel muayenehanesine giden bir sivil hasta olarak çıksaydık eminim ki bize çok farklı davranırdı. Ve şimdi bizim kolumuzdaki ağrıyı önemsemeyip bizi sahtekarlıkla suçlayan bu adam, öyle bir durumda kolumuzdaki şikayetleri kendisine iletmekte çok geç kaldığımızı, kolumuzdaki rahatsızlığın çok ileri boyutlara ulaştığını, bunun için birkaç ay boyunca kendisini 15 günde bir düzenli olarak kontrole gitmemiz gerektiğini ve bunun gibi daha bir sürü şey ileri sürebilirdi. Hatta düzenli bir şekilde kendisine muayene olmazsak kolun kangren tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini bile söylemekten çekinmezdi. Yan taraftan Murat'ın sesi duyuldu. "Kendi kendine eziyet ediyorsun sen," dedi. "Seninki ucuz kahramanlık." Abuzer ona gülümsedi. "Sana hak vermiyor değilim sevgili dostum," dedi. "İnsanın kendisini tedavi ettirecek yerde ağrılara sızılara katlanıp karanlık bir köşede kıvranıp için için erimesi ve karşısındakilerin rahatlarını bozmaması daha iyidir herhalde diyorsun anladığım kadarıyla. Gerçi bu işlere benim senin kadar aklım ermez ancak ben diğerini yeğlerim. Ne de olsa bir köşede boyun eğip ölümü beklemektense daha iyi yaşamaya çalışmak tercih edilir." Abuzer'in bu sözleri Murat'ı kızdırdı. "Benim yaşamak için mücadele etmediğimi mi söylemek istiyorsun? Burada söylemek istediklerini açıkça söyle. Bir takım imalı sözlerle lafı eveleyip geveleme. Şunu unutma ki beni buraya sokaktan alıp getirmediler. Ayrıca beni bu camia iyi tanır. Anladın mı beni?" Abuzer kafasını evet anlamında aşağı yukarı salladı. "Elbette ki anladım," dedi. "Ama şu da bir gerçektir ki herkes dilediği gibi yaşamakta serbesttir, öyle değil mi? Ben sana neden bütün gün boyunca kuluçkaya yatmış tavuklar gibi yataktan çıkmıyorsun diye soruyor muyum? Bu senin bileceğin bir iş. Hiç şüphesiz kahramanlık gibi bir amacım da yok. Tam aksine ben kendi halimde zararsız bir insan olarak bilinirim. Ancak benim doktora görünmek istemem seni neden bu kadar rahatsız ediyor onu bir türlü anlayamıyorum." Bu tartışma diğerlerini sıkmıştı. Mehmet Ali yerinde huzursuz huzursuz kımıldandı. "Bırakın şimdi bunları," dedi. "Daha değişik şeyler konuşalım." Demir kapının mazgal deliğinin kilidi tıkırdadı. Delikte fare suratın yüzü belirdi. Bir süre içerisini gözden geçirdi. Bir takım gürültüler duydum dedi. Bir durum mu var? Abuzer eline bir kibrit kutusu almış onunla oynuyordu. Fare suratın sesini duyunca o tarafa baktı. Oo, sevgili dostum sen misin dedi. Sesini duymak ne güzel. Fare surat emredici bir ses tonuyla konuştu. Yine başlama gevezeliğe dedi. Seni dinleyecek halim yok. O zaman ben susayım başkası konuşsun onu dinleyelim. Fare suratın sesi biraz daha sertleşti. Kimseyi dinlemek istemiyorum dedi. Abuzer fare suratın bu sözlerine kırılmıştı. Buna üzüldüm dedi. Senin gerçekten canın sıkkın galiba. Eh sen de haklısın. Bütün gün oradan oraya koştur, üstlerine hizmet yetiştir. Ondan sonra gel bir de kapı dinle. Hakikaten zor iş. Ben askerdeyken yemekhaneciydim. Doğrusu o da zor işti. Bütün askerlerin karavanalarını eksiksiz ve tam saatinde hazırlayacaksın. Hiç aksama olmayacak. Telaşeli bir işti. Ama bir faydası vardı. Üstlerinle yakın ilişkiler içinde bulunuyordu. Sizin de bildiğiniz gibi subaylar sırayla nöbet tutuyorlar. Bu nöbetleri sırasında onlara özel yemekler hazırlardık. Bu da onların çok hoşuna giderdi ve bizi sever kollarlardı. Aslında açık söylemek gerekirse ben yemekhanecilikten memnun değildim. Bütün gün yemekhanede pineklemek yerine diğerleri gibi eğitim yapmayı ve gerçek bir savaşçı olmayı arzulardım. Ancak değerli bölük komutanım buna izin vermezdi. Komutanıma bu yöndeki isteğimi sık sık söylememe rağmen o her seferinde beni terslerdi ve ayak altında dolaşma yeter derdi. Komutanımı kızdıran ve bana böyle davranmasına neden olan üzücü olay tamamen bir talihsizlik sonucuydu ve şöyle gelişmişti. Abuzer ayağa kalktı. Bir yandan anlatıyor, bir yandan da olayı çeşitli hareketlerle canlı olarak yaşatmaya çalışıyordu. O gün büyük bir denetleme vardı ve bir general gelmişti. Biz alayın eğitim alanında toplanmış komutanı bekliyorduk. Sonunda general geldi, bizleri selamladıktan sonra bizim bölüğün önünde durdu. Herkes son derece heyecanlıydı, ne de olsa bu bir sınavdı. Bizim bölük komutanı 10 gün önceden başlayarak kontrollerini sıklaştırmıştı. Sürekli sıkı eğitimler yaptırıyor, çeşitli sorular soruyor, bilemeyenleri yerde süründürerek cezalandırıyordu. Şunu da itiraf etmeliyim ki, bölük komutanımız iyi bir insandı ve askerlerini dövmezdi. Bunun yerine yerde süründürme, şınav çekme, tuvalet temizleme gibi cezalar verirdi. Oysa aynı alayda bir başka bölük komutanı tanırım, onun aynı eli bir gün içerisinde 7 kez dövdüğünü duymuşumdur. Denetlemeye gelen general bizlere bir göz attı ve o kadar askerin içerisinde gözü bana takıldı. Göz göze geldik. Bir süre öyle bakıştık. Beni işaret ederek öne çıkmamı söyledi. Öne çıktım. Beni tepeden tırnağa süzdü ve gözleri benim sökük botlarıma takıldı. Bunlar ne böyle diye disiplinli bir askere yakışan şekilde sert bir sesle sordu. Ben de bot komutanım dedim. Komutan botumun sökük ve yırtık kısımlarını göstererek bunları soruyorum bunları dedi. Ben generale aslında benim de bu konulara önem verdiğimi, akşam yatmadan önce sağlam botlarımı boyayıp ayakkabılığa koyduğumu, ancak sabah uyandığımda benim boyalı güzel botlarımın yerinde bunları bulabildiğimi, zamanın da çok kısa olması dolayısıyla bunları ayağıma geçirip buraya gelmek zorunda kaldığımı söyledim. General bu sözlerim karşısında daha da hiddetlenerek, demek bu bölükte hırsızlık da varmış deyip bağırdı. Tabii bu sözlerin yarısı bana geldiyse diğer yarısı da bizim subaylarımıza gidiyordu. Daha sonra general benden ceplerimi boşaltmamı istedi. Ben de ceplerimi boşalttım. Ceplerimin birinden bir küçük paket ay çekirdeği, biraz fındık, az miktarda kabuklu fıstık, öbür cebimden bir küçük paket bisküvi, pantolon cebimden mutfaktaki hemşerimin verdiği daha henüz soyulmamış kaynamış patates çıktı. Ve tabii ki general saçını başını yolmaya, öfkesinden ayaklarını yerlere vurmaya başladı ve bizim bölük komutanına dönerek "Askerlerin seyyar manavlığa başlamışlar, bunların ruhsatlarını sen mi verdin?" diye sordu. General öyle sinirlenmişti ki teftişi yarıda keserek geri dönüp gitti. O gittikten sonra bölük komutanımız uzun uzun bana baktı ve "Kıtlıktan mı çıktın be rezil herif?" diye bağırdı. Az subayına dönerek "Buna ikinci bir emre kadar gecede 3 kez 2'şer saatlik nöbet yazın." diye emir verdi. Bir süre sonra da beni yemekhaneye gönderdi. Abuzer son cümlesini bitirmek üzereyken dışarıdan yardımcının sesi işitildi. Çok kısa bir süre sonra da fare suratı kenara iterek deliğe kendi yüzünü dayayıp içeriye baktı. Abuzer'i hemen karşısında ayakta görünce ona ne yapmakta olduğunu sordu. Abuzer de hapishane doktorunun ne denli usta ve ne kadar şefkatli olduğunu, başlarında da böyle bir doktor bulunduğu için çok şanslı olduklarını arkadaşlarına anlattığını söyledi. Yardımcı gülümsedi. Demek sana karşı davranışından memnunsun. Hiç şüphesiz, doktorumuz adeta görevine aşık bir insan, hastasını iyileştirebilmek için çırpınıyor. Peki tedavi yöntemlerini de beğendin mi? Elbette, bir doktorun tedavi yöntemlerini tartışmak bana düşmez. Doktor olabilmek için onca yıl okullara gitmiş, kitapları ezberlemiş, üstün üstlük mezuniyetinde o meşhur Hipokrat yeminini etmiş bir insanın bu bilgi ve yeminini unutup yanlış işler yapabileceğini söylemek aklımın ucundan bile geçmez. Ama yine de uyguladığı tedavi yöntemlerinin tam anlamıyla iyi geldiğini söyleyemeyeceğim. Sanırım bu yüzden kendisine bir daha gitmem gerekecek. Yardımcı bu sefer daha yüksek perdeden güldü. Elbette, elbette gidebilirsin dedi. Eminim ki doktor bu kez sana daha etkili bir tedavi yöntemi uygulayacaktır. Yardımcı kapıdan uzaklaştı. Abuzer yerine oturmak üzereydi ki tekrar Murat'ın sesi duyuldu. Bunlarla bu kadar samimi olmaman gerekir dedi. Bunlara katiyen yüz vermeyeceksin ve gerekli gereksiz konuşmalardan kaçınacaksın. Bir hareket yapmadan önce bizim itibarımızı ve onurumuzu düşüneceksin. Mesut Murat'ın bu sözlerine karşı çıktı. Abuzer'in buradakilerin onurunu düşürecek bir davranışta bulunduğunu sanmıyorum dedi. Bayram da Mesut'u destekledi. Tam aksine bence dedi. Bütün işlerine ve planlarına çomak sokuyor ve onları üzüyor. Böyle olmasaydı bu kadar sopayı yemezdi. Murat Bayram'a ters ters baktı. Sen bari konuşma dedi. Daha dünkü çocuksun. Şimdi bana akıl mı öğreteceksin? Mehmet Ali oturduğu yerden doğruldu. Murat'a döndü. Öfkeli hareket ediyorsun. Düşüncelerinde haklı veya haksız olabilirsin. Bu ayrı bir konu. Ancak bundan da önemlisi düşüncelerini söyleme tarzın. Karşındakilere biraz daha alçak gönüllü, biraz daha hoşgörülü ve sevecen yaklaşabilirsin. Böylelikle sorunlar daha kolay ve kimseyi kırmadan çözülebilir. Sanırım doğrusu da budur. Murat Mehmet Ali'nin bu sözlerine de kızmıştı. Herkesin bir konuşma tarzı vardır dedi. Benim de tarzım budur. Ben her şeyi kısa ve öz konuşurum. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Abuzer bu tartışma sürerken ranzaya uzanmış, gözlerini yummuş ve tatlı bir hayale dalmıştı. Denizi ve balıkları düşlüyor, düşünde bir yandan balıkları tutuyor, bir yandan da pişirip yiyordu. Murat son sözlerini söyledikten sonra elindeki gazeteyi katladı ve öfkeyle yan tarafa attı. Tartışma burada kesildi. Akşam karanlığı hapishanenin üzerine çökünce pencerenin dışındaki su borusu tıkırdamaya başladı. Mesut yattığı yerden kalkıp pencerenin yanına geçti. Eline bir kalem kağıt aldı ve seslere dikkatle kulak kabartıp bunları önündeki kağıda yazdı. Karşılıklı tıkırdaşmalar bir süre sonra kesilince Mesut bunların açıklamasını yaptı. Diğer koğuşlardan birindeki arkadaşları koğuşa yeni gelen olup olmadığını soruyorlardı. Mesut yeni bir arkadaşın geldiğini ve isminin Mehmet Ali olduğunu ve bağlı bulunduğu örgütün ismini onlara bildirmişti. Bir süre sonra boru yeniden tıkırdadı ve Mehmet Ali'ye selam yollandı. Ayrıca o koğuşta Mehmet Ali'nin arkadaşlarından 3 kişi bulunduğu bildiriliyor ve onların isimleri ve selamları iletiliyordu. Tıkırtılar ve Mesut'un açıklamaları Abuzer'i şaşırtmıştı. Yattığı yerden doğruldu, şaşkın şaşkın tıkırtıların geldiği yöne ve Mesut'a baktı. Tıkırtılar bir süre daha sürdü. Abuzer hala bir şey anlayamamıştı. Allah Allah diye söylendi yüksek sesle. Bu nasıl iş böyle? Eskiden haberleşmek için güvercinlerin kullanıldığını duymuş, bir takım Amerikan filmlerinde kızılderililerin dumanla haberleştiklerini görmüştüm ama böyle bir şeyle yeni karşılaşıyorum. Abuzer hala şaşkın şaşkın çevresine bakınıyor, arada bir kafasını iki yana sallıyor ve sizin işlerinize akıl ermez diye söyleniyordu. Bayram gözleri yuvalarının içinde fıldır fıldır dönerek, bizde daha ne yöntemler var abi dedi. Burada koğuştakilerin dışında kimse birbirini göremez. Ama herkes cezaevinde neler olup bittiğini anında öğrenir ve çok kısa bir süre içerisinde haber bütün cezaevinde duyulur.